Yepyeni bir Planizer Podcast bölümünden herkese selamlar. Ben Adil.
Ben Orçun.
Ben Fehmi.
Podcast serimizin 8. bölümünde bataklıktan çıkmak hakkında konuşacağız. Keyifli dinlemeler.
Herkese selamlar.
Bugün selamlar.
Batış öykülerinden bahsedelim. İçinde bulunduğumuz durum, karanlık günlerin nasıl aydınlığa varacağıyla alakalı ipucu vermek için karanlığın içine dalmak lazım diye düşünüyorum.
Biraz da güncel bir konu aslında. Şu anki gidişat, kripto piyasasındaki çöküş, daha ekonomik kriz, hepsini bir araya getirdiğimizde bir mücadele, yani bataklığın içindeki o mücadeleyi yani yaparsın ya, onun gibi mücadele içerisindeyiz. Onun hakkında biraz konuşalım.
Neden dikkat çekti kripto piyasasındaki düşüş? Bence biraz ani olduğu için.
Evet, öyle gözüküyor.
Yoksa belirli aralıklarla işte yavaş yavaş işte Türk lirasının değer kaybı gibi baktığın zaman çok da tepki göstermiyor insanlar. Yani durum bir eşik seviyesinin altında kalıyor. Hani suyun yavaş yavaş ısınması ve içindeki kurbağaların bundan giderek alışarak en sonunda haşlanması gibi belirli bir hızda yavaş yavaş bu çöküşün içinde olduğun zaman ne olduğunu anlamıyorsun. Ama işte birden yapılan hareketler, kırılmalar bir tepki oluşturuyor.
Aynen, katılıyorum. Zaten kripto piyasasındaki çöküş de bununla beraber daha popüler o. Bir de Türkiye'de çok fazla kripto para yatırımcısı var. Bu da bir neden olarak görülebilir bence.
Evet. Kolay para kazanma amacıyla talep çoğaldı bu piyasaya. O yüzden dediğin gibi ani bir düşüş büyük ses getirdi.
Yani kripto paralar tabii ki ayrı bir kavram ama daha çok kişisel olarak bir batış ya da şirket olarak batış, bunları analiz edip buradan nasıl çıkılabilir onlara değinmek istiyorum. Yani batış hikayem olduğu için anlatacak bir referansım var. Nasıl oldu, neler yaşandı, geriye dönüp bakabiliyorum. O zaman içinde ne olduğunu anlayamıyorsun. Yani bir bataklığın içinde olduğun için işte korku başlıyor. Bu kriptodan da örnek verelim tabii. Yani herkesin bildiği bir konu olduğu için. Panik satışları gibi.
Hani debeleniyorsun değil mi aslında içeride? Yani bataklığın içerisinde birazdan metaforik olarak anlatırsak debeleniyorsun ve çıkmaya çalışıyorsun gibi.
Kesinlikle öyle ama çıkıyor musun işte? O debelenme seni daha da aşağı ittiriyor.
Tabii yani zaten bataklıktaki durum odur. Sen debelendikçe, o panik hareketlerini yaptıkça sen daha içeri çekilirsin. Önemli olan o şeyde sakin kalabilmek. Sen nasıl sakin kalabildin peki abi? Sen ne yaptın?
Yok, ben de süper panikte saçma sapan hareketler yaptım. Batışımı hızlandırdım. Şöyle yani detayına girmeden anlatayım. Yaptığım iş asansör imalatıydı. Dış cephe asansörü ve pazarlama süreçlerinde sıkıntı yaşamıştım. Pazarlayamadıktan sonra başka bir, yani artık batacak mıyız, ne oluyor, satamıyoruz, acaba bu üründe bir problem mi var konusuna girip işte paniğin başladığı yer. Başka bir ürün üretmeye, yani imalat üretim bandını değiştirmek, onun için tekrar yatırım yapmak. Halbuki oraya yatırım yapacağını ekstradan pazarlamaya yatırım yapsaydın, yani eksik olduğunu düşündüğün alana, ki işte orada çırpınma dediğim olay şu: eksik olan alanı tam doğru analiz edememek ya da buna güvenememek. Yani satamadım mı acaba demiyorsun, başka şeylere yormaya çalışıyorsun. Başka bir ürün üretelim, hadi üretim bandını değiştirelim. İşte panikle, böyle anlık olan bir şey de değil bu, yani panik diyorum ama üretim parkurunu değiştirmek öyle bir günlük bir iş değil.
E tabii o bir sistem
yeni
yani,
makine
değil mi?
üretilmesi. Evet, düşün ya, paniğin ne kadar uzun süreli olabileceğini düşün yani. Yaklaşık 1,5 ay gibi bir süreli panik, hatalı kararlar silsilesi ve onun sonucunda batışın devamı. Daha büyük batış, hatta öyle söyleyeyim. Yani zararın neresinden dönersen kârdır olayı var ya. Hani
Evet.
daha az zararla batabilirdim yani.
Bu seni batmaktan kurtarmadı.
Evet, beni batmaktan kurtarmadı. Yani çırpınmak o noktada aslında batışımı hızlandırdı ve zararı arttırmış oldu.
Peki, şunu yapsaydım batmazdım diyebileceğim bir durum var mı? Sonradan bunun planını yaptın mı, düşündün
Valla sonradan düşündüğüm kadarıyla hani geriye
mü?
dönüp bir şeyleri değiştiremeyeceğin için iyi ki batmışım diyorum. Elde edindiğim tecrübelerle şimdi daha farklı bakabiliyorum olaylara.
Ya geçen gün de seninle konuşmuştuk abi, sanırım telefonda. Batacaksın abi. Bu işlere girdiğin zaman batacaksın. Bundan kaçışın yok. Zaten yeni bir girişim kurduğun zaman ilk girişimin batma oranı %90'ın üstünde, hatta %99'a yakın bir yüzdelik oranı var bunun. Batma oranı. Yani kaçamazsın. Nihai son.
Ya
Bu.
işte hiç mi elin yanmadı yani? Ateşin sıcak olduğunu, işte dokunma yanarsın, hani etrafında seni koruyup kollayan ailen olsa da hiç mi yanmadı yani? Bir şekilde yakıyorsun kendini. Ya da motosiklet kullanıcıları dediğimi anlayacaktır yani. Motorcular ikiye ayrılır. Düşmüş olanlar, düşecek olanlar diye. Yani şirketler için de ben aynı şeyi söyleyebilirim ya, batmış olanlar, batacak olanlar. Çünkü çok fazla risk var. Risk yönetimini de bu hatalı kararları almadan öğrenemiyoruz. Aslında biraz öğrenme yöntemlerimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Deneme, yanılma. Ama bir simülasyon tarzında bir şeyle eğitim daha etkili olabilir tabii ki. Yani neden ben şirketi batırmak zorunda kalayım ki? Keşke hani bunun bir simülasyonunu deneme şansım olsaydı ya da işte üniversitede işletmeyle alakalı bir ders esnasında orada bana ufak bir şirket kurdurup, yani sınıf arkadaşlarımın arasında bir şeyler ürettirip bir şeyler sattırıp hani batış deneyimini daha küçük yaşasaydım daha iyi olabilirdi. Yani fabrikanın batması ayrı bir konu. İşsiz kalan insanlar, borçlar, daha acı bir tecrübe. Acının artması öğrenmeyi biraz daha hani kesinleştiriyor diyeyim. Hani daha sert kazınıyor. Gerek var mıydı dersen aslında yani yoktu. Ama öğrendik, yapacak bir şey yok.
Yani böyle
Şimdi
olması gerekiyormuş diyelim.
yani işte böyle olmaması için aslında verilebilecek tavsiyeler var. Önce bir bu tarz bir kaygı, yani piyasada şu an, yani kripto parada da bu tarz şeyler yaşanıyor. Ortalık bulanık. Ne olacağı belli değil. Hani
Yani
hareket...
savaş var bir yerde,
Evet.
ya petrol fiyatları yükseliyor, ABD'de faiz artırıyor. Bunların hepsi bir arada etkiliyor tabii sistemi,
Şimdi
ortamı.
bu panikle bir hareket yapıyorsun ve hareketin sonucunda ne olduğunu ölçemiyorsan eğer tam bir kör dövüşü. İşte tam bataklık konusu da burada başlıyor. Ne yaptığını biliyor olsan bile yaptığının işe yarayıp yaramadığını bilmediğin için aslında güvenemiyorsun. Gelecekle ilgili bir vizyon oluşturamıyorsun. Bir öngörüde bulunamıyorsun. Aslında bu biraz ölçümle alakalı. Yani şu an içinde bulunduğun durum nedir? Bir aksiyon aldın. Bu aksiyon neticesinde ileriye mi gittin, geriye mi gittin? Yani İleriye ve geriye gitme konumundan da bahsedebilmek için bir hedef belirlemiş olman lazım ki yaptığın hareket neticesinde hedefine yaklaştın mı, yaklaşmadın mı bunu anlayabilesin. Şimdi bu tarz ölçümler olmadan panik içerisinde sağa sola koşuşturmak neticesi genellikle zarar oluyor. Yani biraz milli piyango gibi, yani yaptığın hareket, rastgele bir karar alırsın panikle, rastgele bir şu an kripto piyasasından başladık. Yani rastgele bir coin alırsın, hepsi düştü, çok yükselir kazanırsın gibi bir hayal var herkeste, ama işte hayat bu kadar iyimser değil yani.
Burada kriz yönetimi aslında devreye giriyor.
Evet,
Kriz
çok güzel
yönetimini
abi.
doğru yapmak gerekiyor.
Kriz yönetimi, risk yönetimi kesinlikle. Doğru bakış
Senin var mıydı peki bir kriz yönetimi ekibin, bunları
Ben vardım.
yönetebileceğin bir planın?
Ve yönetemedim. Yani düşünsene 1,5 ay süren bir yani saha değişikliği, yani fabrikanın içerisinde makineler bile yer değiştirdi. Yani düşünsene o kriz anını düzgün yönetememişim yani şu an baktığım zaman. Tabii dışarıdan
Ya.
gelen bazı etmenler de vardı. Yani alınan siparişlerin iptal edilmesi gibi bu süreçlerde çok büyük bir sözleşmeye imza atmak üzereydik. Bir gün kala firma sahibinin işten ailevi ve sağlık nedenleriyle çekilmesi. Bununla ilgili yani ben neredeyse elime balyoz almış yan duvarları yıkıyordum yan taraftaki binayı da almak için. Bir gün sonra baktığında her şey sıfırdı. Ve yani bu kripto para piyasası gibi bir şey değil. Sözleşmeler hazırdı, imza atılıp para transferi yapılacaktı ve bir gün sonra her şey iptal oldu. O krizi yönetemedim. Sonrasında ya aldığım kararlar işte üretimi değiştirmek oldu o panikle. Ve o panikle aldığın kararın devamının da gelmesi aslında çok enteresan. Düşünsene 1,5 ay boyunca o ilk panikle aldığın kararın peşinde duruyorsun yani. İnsan hiç mi avucunun içine
Akıllanmaz.
kafasını koymaz? Yani ben bunu böyle böyle yapacağım ama bak bu kadar para yatıracağım. İşte geri dönüşleri nasıl olacak? İşte o tecrübesizlik. Yani ben şu an gördüğüm kadarıyla ancak onu söyleyebilirim kendim için.
İşte bir plan olmadığı için, böyle bir durumda ne yapacağını bilmediğin için, planlamadığın için elin ayağın karışmış.
Evet, kesinlikle. Bununla ilgili aslında alınabilecek önlemler var. Ya şimdi tabii ki bu felaketler, krizler mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu tarz krizlere spontane çözüm üretebilmek ayrı bir beceri. Yani panik halinde sakin kalabilmek, yani o karanlık durumda, o kaos halinde sakin kalabilmek ayrı bir beceri ve bu beceri tecrübeyle kazanılıyor. Ama öncesinde yapılabilecek şeyler var. Nedir? İşte Guy Kawasaki'nin bahsettiği bir işletmeyi ya da bir planı oluştururken herkes bir araya gelip bir ön otopsi yapıyor. Yani nedir ön otopsi? Bu şirket nasıl batabilir? Olası batış senaryoları üzerinden insanlar suçlamadan işte senin yüzünden şöyle oldu gibi bir durum ortaya da çıkmıyor. Çünkü daha henüz bir şey gerçekleşmemiş. Eğer şöyle olursa, eğer bu konuda eksikliğimiz olursa, eğer böyle olursa biz ölürüz, biz batarız gibi bir senaryo oluşturup bu senaryolar üzerinden potansiyel olarak çözüm önerilerini geliştirmek. Yani buna bir örnek vereyim. Dans dersi verdiğimiz bir dans okulumuz vardı. Ve ders programını oluştururken ben oraya olası yaşanabilecek problemlerle alakalı bir liste çıkartmıştım. Yani bu fabrikanın batışından sonra edindiğim tecrübeyle böyle bir işleme girdim. Diyeceksin ki yani dans dersi için bunu yapmaya gerek var mı? Aslında şimdi vereceğim örnekte net anlaşılacak. Diyorum ki benim bu dersi anlatabilmek için müziğe ihtiyacım var, ışığa ihtiyacım var, insanlara ihtiyacım var. Elektrik kesilirse ne yapacağım? İşte yanımda Bluetooth şarjlı hoparlör bulundurursam eğer böyle bir problemle karşılaştığımda hemen onu çıkarır, çalıştırırım. İşte yabancı bir öğrenci gelirse işte tercümanlığı ben yaparım, partnerim işte Türkçesini anlatır gibi gibi senaryoları oluşturmuştuk. Ve bir gün hem yabancı öğrenci geldi, hem de elektrik kesildi aynı gün. Ve hiç panik olmadan bunu bir kere kağıda yazmış olmamız bile, yani o kağıdın sürekli orada durması da değil, bir kere bile önceden konuşulmuş olması bile her şeyi çözdü yani. Takır takır hemen telefon ışıkları açıldı, telefonlar ters çevrildi, ortam aydınlatıldı. Bluetooth hoparlörden müzik çalındı, partnerim dersi Türkçe, ben de İngilizce olarak dersi anlattım ve dersi tamamladık. 5 dakikalık bir egzersiz bu tarz bir problemle karşılaştığın zaman hızlı aksiyon almanı sağlıyor.
Yani abi şey oluşturdun. yapılacaklar gibi bir acil durum eylem planı gibi bir kafanda bir sistem oluşturdun diyelim o zaman.
Evet, acil eylem planı aslında yani bu tarz operasyonlarda sık kullanılan bir terimdir. Özellikle mesela gaz dağıtım istasyonları gibi önemli kritik stratejik noktalarda bu tarz acil eylem planlarına çok önem verilir ve tatbikatları da yapılır. Yani burada planlanan şeylerin gerçekten zamanında uygulanıp uygulanmadığını ölçebilmek için acil eylem planı doğru bir terim aslında. Yani bir iş yapılıyorsa, bir şey planlanıyorsa bir acil eylem planı normal plan çerçevesinin içerisinde yer alması gereken bir unsur. Şimdi tabii işler bataklığa düşmeden önce bunları planlamak, bunları konuşmak bataklığa düştüğün zaman seni kurtarmaya yarıyor da bunları hiç düşünmediysen ve şu an bataklıktaysan ne yapmak gerekir? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
Sanırım ilk önce bir sakin kalmak gerekir. Şu anki durumda da. Yani bir sakinliği korumak, panik adımları atmamak, iyice bir araştırmak ve buna göre bir yol haritası çıkarmak gerekir. Yani o anda çünkü yapacağın panik durumlar seni daha bataklığın içine sürükleyecektir. Ama sakin kalırsan o bataklığın içerisinden bir şekilde çıkmayı başarabileceğini düşünüyorum ben.
Yani şöyle söylediklerini ben terimsel olarak özetleyeyim. Önce bir dur dedi.
Evet.
Yani aslında enerjini koru. Yani belli bir enerji harcıyorsun hareket ettikçe ya da işte fonun vardır, paran vardır. O parayı, o enerjini harcama, tut. Elindeki enerjiyi bir tut. Yani harcadığını nereye gittiğini biliyor olman lazım çünkü. Sonrasında dedin ki araştırma yapman lazım. Yani bir gözlemle. Bataklığın içerisindesin. Çırpınmıyorsun, durdun, etrafına bakıyorsun. Yani seni oradan çıkarabilecek bir yol var mı? Ya da bu araştırma işte sesli başka birisi var mı? Seslenme gibi. Daha sonrasında çıkış yolunu bulduğunu düşündüğünde başka alanlara dağılmadan en kısa yoldan çıkışa doğru ilerlemek. Yani enerjini verimli bir şekilde hedefine doğru kullanmak. Ve burada işte hareket edip tekrar çıkış yoluna doğru çıkış yolunu belirledin. Yani hedefi belirledin. O hedefe doğru hareketini yaptığın zaman hedefe yaklaştın mı, uzaklaştın mı? Belki mekanizmalar senin düşündüğünün tersi şeklinde ilerliyor olabilir. Yani sen bir tarafa kulaç attığında aslında öbür tarafa doğru seni iten bir piyasa durumu olabilir. Dersin ki yani ben oraya gitmeye çalışıyordum ama uzaklaşıyordum. Demek o zaman yanlış yapıyormuşum. Tersini yapayım. Belki o zaman yaklaşırım diye. İşte bu basit algı. Yani dur, enerjini koru, gözlemle, hedefini belirle ve harekete geç. Harekete geçtikten sonra yaptığın ölçümlerle de hedefine varıp varmadığın konusundaki o algı seni bu bataklıktan kurtarabilir.
Abi çok güzel özetledin. Senden o zaman son bir soru sorayım. Sen kripto veyahut da diğer konularda da işte şirket batırma ve bundan çıkma ve kendini daha ileri konuma getirme konusunda güzel daha tecrübelisin. Son anlarda işte şu parası olanlar, yani coin'i olanlara tavsiyen ne olurdu şu an?
Yani öncelikle geçmiş olsun derdim. Yani bu arada benim de var. Ben de içeride kaldım
Bizim de
yani.
var, evet.
Panik yapılacak durum şu aslında. Birden
Yani
aşağı düşmesi yani kripto paraya olan güvenin azalması.
şöyle bir
Bu
güven
tehlike.
sarsılması var ki Tether bile sallanıyor şu anda.
Evet. Yani
Yani balon
güven konusunu iyi anlamak lazım.
sallanmaz derinden. Tether bile şu anda sallanıyor yani.
Abi balon patladı gibi bir şey oldu ya. Çok fazla şişti yani, gereksiz şişti. Herkes gördü işte, kolay para kazanılıyor gibi söylemler çıkınca herkes girdi. Bilen bilmeyen herkes girdi bu işe. Bir yerde bu balon patlayacaktı zaten.
Yani işte kolay para kazanılmadığı buradan belli oluyor. O şimdi yatırdım şu kadar para kazandım falan işte fenomenleri görüyorsunuz. Yine aynı hevesle hırsla girip şu an kazandığını da kaybetmiş oldu. Eğer risk yönetimini iyi yapıyorsa zaten işin zaten kolay olmayan tarafı o riski yönetebiliyor olmak. Bu piyasada da karlı çıkan kişi kriptodan kolay para kazanılıyor. Kolay kazanılıyor demez zaten. İşte şu görüyorsunuz. Kolay olmadığı ortada. Bu tarz durumlara karşı çelik gibi sinirler denebilir. Piyasayı okumak da çok önemli. Yani konu sadece para değil aslında ama herkesin yani genellikle çoğunluğun baktığı olay para. Para nereye gidiyor ona bakmak lazım. Çok güzel
Ya
bir
tabii mental
örnek var
olarak da bir
önümüzde.
batış sergileyebilirsin aslında. Bu
Evet,
seni daha
kesinlikle.
kötü bir duruma sürükleyebilir para olarak batışında.
Abi aldatılmak nasıl bir şey? Yani
Kesinlikle.
bir mental batış yani. Sana sadece terimlerin yer değiştir, onun yerine parayı koy. Aynı şey aslında. Sadece hissiyatlar farklı gibi geliyor. O yüzden kavram karmaşası oluyor. Temel konu şu, benim gördüğüm kadarıyla. Güven. Güven varsa eğer geri kalan her şey güveni takip ediyor. Yani para da olabilir, mutluluk da olabilir. Ama güven kırılırsa, güvendiğin dağlara kar yağarsa,
Geçmiş
aynen
olsun.
işte şu an kripto para piyasasında olduğu gibi. Yani bir para biriminin bir dolara eşdeğer olacağıyla alakalı bir güven vardı. Bu güven kırıldı ve piyasa tamamıyla çöktü. Yani bu işte dirençler, destekler, böyle bir şey var mı? Çat
Yok
diye
yani şu
aşağı
an
indi yani.
1 dolar 15 lira 37 37 kuruş, Tether 13 lira 55 kuruşu gördü bir
Evet.
ara.
Yani işte güven
Güvenle işte
kırıldığı
vardı.
zaman, güven kırıldığı zaman para da orayı takip etmiyor, insan da orayı takip etmiyor. Şu an insanlar neden? Yani doktorlar neden ülkeyi terk ediyor? Bir şeylere güvenmiyorlar, değil mi? Adalete güvenmiyorlar. İşte buradaki barınma imkanlarına, sağlıklarına, yani hayatlarının güvende olduğuna, çocukların kaliteli bir eğitim alabileceğine bir şeylere güvenmiyorlar. Güvenmedikleri için gidiyorlar. Para da böyle, insan da böyle. Yani doğadaki hayvanlar da böyle yani. Canlı yaşam da böyle, her organizma böyle. Güvenilir değilse o ortamı terk eder. Bunu anlamak lazım. Bataklıktan çıkabilmek için güvenilir bir yer bulmak lazım. Genellikle zaten şu dönemlerde bu bataklığa düşülüyor. Aileden ilk ayrıldığın zaman yani kendi başına bir şeyler yapayım diye, yani o limandan ayrılıp uzun yolculuğa çıkmaya karar verdiğinde şu şekilde sonuçlanabiliyor. Geri dönmek istemiyor. Yani yenilgiyi kabul etmek istemiyor. Halbuki hani o güvenli bir liman varsa, aile burada çok önemli bir faktör, ya da arkadaşlar, dostlar, dön güvenli limana. Yoldaki tecrübelerini gözden geçir ve sonra tekrar yola çık.
Evet.
Yani genel olarak bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar.
Yeterli de konuştuk ya. Bir daha değiniriz sonraki bölümlerde. Ama Fehmi'nin dedikleri bence çok önemliydi bu bölüm içerisinde. Çünkü gerçek bir deneyim yaşamış o bir kişinin aktardıkları her zaman önem teşkil ediyor benim nezdimde. Ondan
Aynen
teşekkür
öyle.
ederim kendisine de.
Ben de teşekkür ederim. Az önce konuştuk da güvenden bahsettik, batış hikayelerinden bahsettik. Bizi dinlediğiniz için.
Teşekkürler. Hoşçakalın.